Ayrım 8. Bağlanmanın 5 seviyesi. Don Miguel Ruiz Jr. Sayfa 97. İdeallerimizi savunmak. İnançlarınızın bir kez bilincine vardığınızda ideallerinizi ve bakış açılarınızı sorgulayabilecek hale gelirsiniz. Farkındalıkla gerçekleştirilecek bu sorgulama artık temellerinizi sarsmayacaktır. Görüşlerinizi savunmaz ya da bunları başkalarına dayatmaz olacaksınız. Çok farklı görüşleri olan iki kişi tartıştığında tartışmanın sonu hiç gelmeyebilir. Birbirlerini değişerek her birinin kendince doğru bildiğine uymaya ikna girişimi aralarına bir perde girer. Birbirlerini dinleyememe saygı itimiyle sonuçlanır. Birbiri bir diğeri bir süreliğine öne geçiyor görünse de taraflar kendi inançlarına bağlı oldukça savaşın sonu gelmez. Değişim olasılığı ancak birinden birinin geri çekilip diğerine yargılamadan kulak vermesiyle doğar. İnançlarımızı sürekli sorgulayarak kendimize sonsuz olanağı açar, tüm istediği, haklı olmak olan dar bir zihne kapanıp kalmaktan kurtuluruz. Kendimiz ya da inançlarımızı başkaları ve onların görüşlerine karşı savunmamız gerekmiyor. Tek gereksindiğimiz öz saygı. Kendimize saygı duyduğumuzda başkalarının söyleyip yaptıklarını üzerimize almayız. Başka birinin hareketlerini kişisel bir hareket olarak algılama cazibesine kapılırsak, onların anlaşmasına evet diyerek kendimize saygımızı yitiririz. Bir kez bunu yaptığımızda bu inanca bağlılık savunmadan saldırıya geçmemizi gerektirir. Bir anda kurbandan saldırgana geçeriz ki bu da yepyeni bir dizi sonuca yol açacaktır. Söz ve davranışları üzerimize almayarak kişisel önem duygusuna boyun eğmez, böylelikle de kararlarımızda sorunları daha da çetrefil hale getirmek yerine çözebilecek karşılıklı saygıyı temel alabiliriz. Geçenlerde evime bir montaj için bir işçi geldi. Evime gelen herkesle yaptığım gibi oturup onunla konuştum. Çalışmasını izlerken sorular sordum. Ne iş yaptığımı sordu, kabaca anlattım. Huzursuzlaştı. Tek bir gerçek olduğunu, aksini söyleyen herkesin paranızın peşinde olduğunu söyledi. Papazından, kilisesinin öğretilerinden söz ediyor, hakikatin bir olduğunu tekrarlıyordu. Tartışmaya girmedim, dinlemekle yetindim. Büyük annemin uygulamasıyla bu bir öğrenmedir. Giderken, öldüğümde dedi, hesap vereceğim tek biri olacak. Yanılıyorsam o vakit ortaya çıkar. İnancının nedeninin sevgi ya da iman değil, cennete gitme arzusu olduğunu ekledi. Amacı buydu. En azından bana söylediği bu oldu. Miguel, insanlara ne istersen söyleyebilirsin ama tek bir yol, tek bir gerçek olduğunu unutma dedi. Ona kulak vererek gerçekten de bir şey öğrendim. İnanç sistemini paylaşmıştı ama öğrendiğim bu değil, anlattığına içtenlikle inandığı oldu. Ben kimim ki öyle olmadığını söyleyeyim. Karşı çıkma ihtiyacı hissedecek olsam, bu benim kimliğim ve inançlarıma bağlılığımdan kaynaklanır, aramızda bir kişisel önem kavgası başlardı. Bu işçi bana onunla tartışmayı seçmem halinde bilgiye bağlılık oluşturacağımı, bunun da onunla hiçbir ilgisi olmadığını gösterdi. Bu bana seçme özgürlüğü verdi. İnancımla dosdoğru yüzleşebildim ve hem onu hem kendimi dinlemeyi seçtim. Onun yaşama biçimi tercihinin benimki üzerinde hiçbir etkisi yok. Bağlılıkları ve bilgisinin onu nasıl belirlediğini görebilsem de buna karşı çıkmanın bana düşmediğinin farkındayım. Bir görüşü kendimize atfettiğimiz önemle körüklenmiş, körü körüne tartışmak yerine en azından yanılıyor olabileceğimizi ya da bu duruma eve gelen usta örneğindeki gibi bambaşka bir açıdan yaklaşabileceğini kabul, gönüllü olabiliriz. Gerçeğimizi böyle bir çıkış noktasından başkalarıyla paylaşmayı seçtiğimizde karşılıklı saygı tesis etmeye başlayabiliriz. İnanç ve bakış açılarımıza açık bir zihinle baktığımızda kendi inançlarımıza ne kadar bağlı olduğumuz açıklık kazanır. Bağlılıklarımızın farkında olmak, sürdürmeyi isteyelim istemeyelim, seçimlerimizi özgürce yapma özgürlüğü üzerinde yeniden güç kazanmamızı sağlar. Seçim can alıcı önemdedir. Kimi zaman yerel spor takımını desteklemeyi ya da ailemizle din veya siyaset tartışmayı seçeriz. Kimi zamansa hayatımızın bir bölümünü bir dava ya da harekete adamayı veya adamamayı. Farkındalık bize kişisel önemimizin girişmeyi seçtiğimiz faaliyeti yozlaştırmaya başladığını gösterir. Duruş ya da davamızı hararetle savunmaya koyulmuşsak farkındalığımızı bağlılığımız örtmüş demektir. Sözlerine üzerimizde güç kazandırmaksızın başkalarına kulak vermek, kendi gerçeğimizin farkına varmamızı sağlar. Bizim için neyin gerçek, neyin yanılsama, kişisel önemin körüklediği bir yalan olduğunu görürüz. Dinleme yeteneği kişisel önemin yanılgılarını göz önüne serecektir. Hareket noktamız farkındalık olduğunda gerçeğimizin bir tartışmanın egoyu besleyen işleyişiyle savunulmasına gerek olmaz. Onu dile getirmeyi seçiyorsak ifade etmemiz bizden pek az enerji ister. Gerçek yalın olduğunda temelinizin güçlü olduğunu bilirsiniz. Elbette zaman gelir bu hakikatin arkasında durmamız da gerekebilir. O durumda iradenizin taşıdığı gücün tümüyle farkındalık olarak ayağınızı sağlam bir zemine basmakta olduğunuzu bilirsiniz. Hayatta bir an gelir, haklı olma ihtiyacından bıkarız. Özellikle de bu ego besleyici ihtiyacın tüm istedikleri bizimle arkadaş olmak olan insanlarla bizi sadece sevmek isteyen güzel ruhlarla ilişkimizi nasıl etkilediğini gördüğümüzde. Bağlılıklarımız burnumuzun ucundan ötesini görmemize izin vermez. Hepimizin bizi harekete geçirmeye, hayatta bir değişiklik yapmaya iten bir katalizör olur. Bu katalizör hemen her zaman dışarıdan gelir. Fakat bilgi filtremizin nasıl oluştuğunun bilincine vardıkça kalıcı değişimin ancak içten geldiğini fark ederiz. Değişimlerimiz hayatımızdaki insanlarla ilişki kurma biçimimizi ve ortak rüyayı, gezegen düşünü etkiler. Evet ve hayır diyen benim, tüm anlaşmalarımı yapan benim, onları değiştirebilecek olan da benim. Bağlılıklarımın kendim ve gezegen düşüyle ilişkimi nasıl etkilediğini gördüğümde bunu değiştirebilecek kişinin de ben olduğunu anlarım. Bu niyetimizin özgür irade biçiminde uyanışıdır. Kitabın son bölümüne geçerken sizi bağlılıkların ötesinde hayatı dolu dolu yaşayarak insan yaşamına hakkını vermenin gerçekten mümkün olduğu düşüncesiyle baş başa bırakmak istiyorum. Son bölümde amacım özgür iradenizi çalıştırmanızda yardımcı olacak araçlar sunmak. Özgür iradeniz sizin gücünüz. Onu sonuna kadar kutluyorum. Sözcükler size ulaştıkça onlara evet katılıyorum ya da hayır katılmıyorum diyecek olan sizsiniz. Bu seçme özgürlüğüdür. Bölüm 14. Duygularımızı onurlandırmak. Kağıt üzerinde bağsızlaşmak ya da bağlılık seviyesini düşürmekten söz ettiğimizde kulağa hiç de zor gelmiyor, değil mi? Kendimizi zor bir durumda bulduğumuzda çekip yolumuza gideriz. Bir amaca ulaşamadığımızda yeniden deneriz. Bir değişiklik yapmak istediğimizde dönüşümümüzle yola devam ederiz. Şeyleri karmaşık hale getirmenin hiç gereği yoktur. Basit tutar, herhangi bir sonuca fazlaca bağlanmadan bir etkileşimden diğerine geçeriz. Hayatta ise nadiren böyle olur. Çünkü bizler kalpsiz robotlar değil, insanız. Duygularımız yüzeye vuruyor ve kendi dışımızdaki şeylere, bağlarımızın en güçlü olduğu şeylere bağlılığımızı azaltmaya çalışırken başlangıçta acı duyuyoruz. Dolayısıyla soru yolda içimizden yükselen duygularla ne yapacağımız. Duygularımızın gerçek olduğunu ve yok sayılmamaları, geçersizmiş gibi bir yana atılmaması gerektiğini akılda bulundurmak önemli. Duygular kendimizle aramızdaki en gerçek çapadır. Korku, sevgi, kıskançlık, güvensizlik, öfke, sevinç, tüm yelpazeleri son derece gerçektir. Fakat şu da var ki onları tetikleyen gerçek olmayabilir. Bunun nasıl böyle olabileceğini artık muhtemelen anlıyorsunuzdur. Duygular birbirimizle iletişim kurmamızı sağlar. Hislerimizi dile getirme, başkalarının ne hissettiğini fark etme becerisinden yoksunluk aleyhimize olurdu. Oğlum Alejandro örneğini alın. Yüksek işlevli otizm teşhisi konuldu. Ne hissettiğini bilmemiz ve başkalarının hislerini yorumlayabilmesi için duygularını ifade etmeyi öğretiyoruz. Yararlandığımız araçlardan biri teyzesinin armağanı, çeşitli duyguları gösteren oyuncak ayı. Her duyguya eşlik eden sözcükleri de öğretiyoruz. Bu bilginin en temel kullanımıdır. Benlik algımızı ifade edip ihtiyaç ve arzularımızı gezegenin düşü çerçevesinde iletebilmek için her birimizin bunu olabildiğince erkenden öğrenmesi gerek. Küçük kızım Audrey gibi kimimiz duygusal olarak yaşadıklarımızı paylaşmada çok iyiyiz. Alejandro gibi kimimiz ise henüz o kadar başarılı değil. Yine de bir etiketi, yüz ifadesi olsun veya olmasın duygu ortadadır, hakikattir. Yineleyeyim. Yaşadığımız gerçektir fakat duyguyu tetikleyen şeyin temelinde bir yanılsama ya da çarpıtma olabilir. Bir örnek. Yeni doğmuş oğlum Alejandro kucağımda içim kıvanç dolu. Düşünmüyor, anın beni içine almasına izin veriyorum. Duygu hakiki, an hakiki. Kafamda bir hikaye yaratmamışım. Şimdi o kucağımdayken şöyle bir düşüncenin boy gösterdiğini varsayalım. Ya onu kaybedersem? Bu yanılsama, güvensizlik, korku bir anda içimi bulandırıyor. Küçük korku tohumu tutunuyor ve kendimi tümüyle duyguya açık buluyorum. Oğlumu kaybetme korkusu beni olduğu gibi içine alıyor. Bir anda katıksız kıvançtan katıksız dehşete geçiyorum. Bir yanılsama ile harekete geçmiş olsa da duyduğum korku gerçek. Onları harekete geçirenden bağımsız olarak duygularımız benliğimizin ifadesidir. Sorulacak önemli sorular, tetikleyicilerin farkında mıyız? Duyguyu tetikleyenin gerçeğe mi, yanlış bir enformasyona mı dayalı olduğunu farkında mıyız? Duyguyu tetikleyen şey belirli bir inanç ya da beklentiye bağlılıktan mı kaynaklanmakta? Ne vakit duygusal olarak alt üst olsam gerçek bildiğim bir şeyin sınanması gerektiğini bilirim. İlgili anlaşmayı eline boyuna gözden geçirir, bunun gerçeğe mi, yanılsamaya mı dayandığını kendime sorarım. Eğer bu anlaşmaya çok bağlıysam onu ayakta tutmak için hayli enerji sarf ederim. Bir şeye hayat vermek bunca çaba gerektiriyorsa bu pek de sağlam olamaz, öyle değil mi? Kuşku duymaya başlarsam bu anlaşmaya bir kez daha inanma ya da inanmama şansını kendime vermiş olurum. Tedirgin edici duygular otomobil alarmı gibidir. Ortada ele alınması gereken bir sorun, üzerinde çalışmamızı gerektiren ve böylece hakikatimizi görmemizi sağlayacak bir yara olduğunu bildirirler. Bir duygunun harekete geçtiği her an şu soruları sormak yerinde olacaktır. Neyle ilgili? Özünde hangi anlaşma yatıyor? Tehdit edilen hangi anlaşma? Buna gerçekten inanıyor muyum? Önemli mi? Soruları yanıtlamak, inançlarımızı gözden geçirip bunlara inanmayı sürdürüp sürdürmeme seçimi yapmamızı sağlar. Duygularımızı hislerimizin, yaşadıklarımızın ifadesi olduklarını farkındalığıyla onurlandırır, haklarını veririz. Ne hissediyorsak kendimizi onu hissetmeye bırakarak bir yandan da bunları tetikleyene bakarız. Duygularımızı onları harekete geçirenin gerçeğe dayalı olmayabileceğinin farkındalığıyla da onurlandırırız. Böylece duygularımızdan bir dönüşüm aracı olarak yararlanırız. Zira yüzeyin altında saklı olan anlaşmayı olduğu gibi onlar ortaya çıkarır. Bana gerçeğimi söyledikleri için hislerime şükran duyarım. Zira ancak onlara açılarak anlaşmayı sürdüreceğim ile bırakmaya hazırım arasında seçim yapma gücünü yeniden kazanırım. Yansımdan sisi silmek. Aynaya baktığımda kendimi şöyle algılıyorum. Ben Miguel, Toltek, Nagual, Meksika kökenli Amerikalı, Mestizo, eş, baba, yazar vesaireyim. Anlaşmalarımın kuralları ardından bakıldığında bu, kendimi kabulde koşullu modeller olarak kullanabileceğim bir benlik tanımı listesidir. Öz sevgi için koşul olan yerde algım içselleştirilmiş fanatizmin kontrolünde demektir. Bununla birlikte bağlılıklar olmaksızın bu tanımların her biri benim kimliğimin bir parçası olmasına evet ya da hayır diyebileceğim bir tanımdan ibarettir. Bu özdeşleşmelerden birini o an hayatı nasıl yaşamak istiyorsam onun tercihi olarak seçebilirim. Farkındalığım yansımamı bu an nasılsam öylece görmeme olanak tanır. Ayna gerçeğimi yansıtmaktadır. Tanım anlaşmalarıma bağlı sembolden yana tıpkı yukarıdaki listedeki sözcükler gibi boş bir beden. Tanımlar olmaksızın bile herhangi bir yönde hareket etmenin tüm potansiyelini barındıran canlı bir varlığı yansıtmaktadır. Ona hangi ismi verirsek verelim, bu isterse öz benlik olsun sadece yaşamı yansıtır. İnanç sistemimin filtrelerinden isli sisli ayna yoksun, duru bir aynaya baktığımda hayatı ben varım olarak görürüm. Temiz ayna yaşamın tüm potansiyelini yansıtan farkındalıktır. Kendimi nasıl tanımladığım ve neye evet neye hayır dediğim niyetimin ortaya konması benim seçimimdir. Eğer öyle seçersem bu farkındalığa özbenlik, hayatın bu bedende temsili adını verebilirim. Seçimim her ne olursa olsun kendimi olduğum gibi görürüm. Aynaya bakıp kendinizi yargılamaksızın tam şu anda olduğunuz gibi gördüğünüzü hayal edin. Belki sağlığınızla, fiziksel ya da duygusal olarak aranıza giren bir şey fark edeceksiniz. Bu bedeninizin tam şu andaki gerçeğidir. Temiz, duru bir aynaya baktığınızda bu gerçeğe dayalı bir kendini yargılamaya girişmez ya da bir şekilde sağlıksız olmakla özdeşleşmezsiniz. O anda her nasıl iseniz kendinize öyle bakmakla kalırsınız. Öz sevgiden hareketle algınızı temel alarak harekete geçmeyi, bu durumda sağlık durumunuzun gerçeğini görmeyi seçebilirsiniz. Bu adım sizin kendi sevginizi kazanmanızın koşulu değildir. Kendinizi bu anda nasılsanız öylece seversiniz. Bir değişiklik yapıp yapmamanızın bu sevgiye bir etkisi olmayacaktır. Kendini beğenmişlik değildir bu. Etkin bir biçimde bir seçim yapmaktasınızdır. Ve bu seçim de niyetinizin, tüm potansiyelinizin eylemidir. Çepeçevre olanakla çevrilisiniz. Bu nokta, şimdiki an, sizin potansiyeliniz. Herhangi bir yöne doğru ilerlemek bir seçim yapmaktır. Bir şeye evet, geri kalan her şeye hayır dersiniz. Her an mevcut olan sınırsız olanağın farkında olun ya da olmayın. Bu böyledir. Kitap boyunca açıklandığı gibi bir şeye ne kadar bağlıysanız, görüşünüz kimi zaman bunun tek yıl olduğuna inandığınız noktaya dek o kadar kapanıp daralır. Bir inanca bağlınız bu tek olanağın ötesini görme becerinizi yok eder. Dolayısıyla size artık hizmet etmeyen bağlılıklarınızı bırakma seçimi yaptıkça seçenekleriniz de artarak genişliyor görünür. Gerçekte ise tüm olanaklar zaten hep orada olduğundan yaptığınız bakış açınızı genişletmektedir. Gücümüzü geri almak, özgürlüğümüzü kazanmak. Girişte sözünü ettiğim gibi, geleneğimizde ilk öğretmenim büyük annem oldu. Zihnimi yatıştırıp, yüreğime güvenerek, ilhamın içimden akmasına geçit vermeyi onun yanındaki çıraklığım sırasında öğrendim. Büyük annem bana inancın, özellikle de bir inanç şifacısı olarak becerilerini atfettiği Tanrı inancının gücünü de öğretti. İleri yaşlarında sabahın üçünde kalkar, tesbih ve mum ile dua eder, meditasyon yapardı. Ardından ihtiyaç içinde olanlarla gün boyu sürecek şifa ve danışmanlık çalışmasına başlardı. Üniversiteyi bitirdiğimde babam geleneklerimizin öğretmeni olmuştu. Onun yol göstericiliğinde ömür boyu yarattığım bağlılıklarla yüzleştim. Her bir yaramın acı verici bir şekilde ortaya çıktığı bir noktaya kadar bunları saldım. Bize bir rahatlık alanı sağlıyorsa, özellikle kendimize ilişkin inançlarımızı, bunlar acı bile verse salmak, çözülmeyi bırakmak kolay değildir. Kendimize atfettiğimiz önemi bilgiye yatıştırmaksa, bu da elimizden gidiyorsa, çöküş çok ağır olur. Bağlılıklarımızı sürekli ve hakiki bir salma süreciyle bırakarak, eninde sonunda kim olduğumuzun kendimizi kabulde hiçbir haklı kılma gerektirmediğini görürüz. Bu farkındalıkta büyük bir güç yatar. Hiçbir düşme tehlikesi olmadığından emin tutunduğunuz trabzanı bırakmak gibidir. O sıralar babam Oceanside, Kaliforniya'daydı. Büyükannem de onu ziyarete gelmişti. Her zaman öğrenim fırsatları arayan babam burada da bir ders gördü. Miguel dedi bana, büyükannen ölümden korkuyor. Salmasına yardım et. Şaşırmış babama baktım. Büyükannem de bana dönüp, bu mu? Dercesine kaşlarını kaldırmıştı. Büyük annene yardım et Miguel, korkusunu bırakmada neden bir şey olmadığını söyle ona. Büyük annemin yıllar önce öğrettiği gibi hemen ayağa kalktım, zihnimi temizleyerek düşüncelerime bağlılık olmaksızın konuşup hareket etmeye hazırlandım. İşim son bağlılığı da birinci seviye özbenlik bırakmada ona yardımcı olmaktı. Tekerlekli iskemlesini holdeki büyük annenin önüne götürdüm. Büyük anne, aynada kendine bir bak, güzelsin, harikasın. Tanıdığım en tutkulu, zeki, güçlü kişisin. Savunduğun her şeyin, ailen, çocukların, İncil'in, tütsü ve tesbihinin gerçek olduğunu düşün. Tüm bunlara inancın var ve bu inanç senin başkaları için mucizeler gerçekleştirmeni sağlıyor. İnsanları iyileştirenin Tanrı olduğunu söylemiş olabilirsin. Doğru olmakla birlikte bunu yapmanı sağlayanın inancın olduğu da doğru. İnancın öylesine güçlü ki, aldığın her nefeste inandığın her şey gerçek oluyor. Hayat verdiğin bu fiziksel biçime bağlılığın seni bırakmaktan alıkoyuyor. Şu aynaya bak büyük anne ve değer verdiğin her şeyle çevrelendiğini hayal et. İnancın öylesine güçlü ki bunların her birine sarı tayı katıyorsun. Düşüncelerine, inançların ve ideallerine nasıl hayat verdiysen bunlar da seninle hayat buluyor. Enerjini onlardan çekip bağlılıklarını bırakmanın vakti. Senin onlarsız, onların sensiz ne olacağı korkunu sal. Gücünü onlardan geri aldığında kendini artık bu şeylerle özdeşleştirmeyeceksin. O zaman sadece sen olacak. Sen ve Sarita imgen, bedenin. Bu son bağlılığı da saldığında huzur içinde göçeceksin. Madre Sarita beni öpüp başıyla onayladı. 1,5 ay sonra öldü. 98 yaşına kadar yaşamış, her zaman başkalarına yardımcı olmuştu. Ona duyduğum sevgi ve minnet hep benimle olacak. Bağlılıklarımızı bırakmakla, burada gerçek ölümden söz etmesek de bahsettiğimiz kendimizi özdeşleştirme biçimimizin potansiyel ölümü. Sevdiğimiz şeyler, sahip olduğumuz bilgi, yarattığımız düşünceler. Onca değer verdiğimiz şeyler, bağlılıklarımızla onlara verdiğimiz enerjiyle içimizde can buluyor. Dışımızda bir şeye güç atfetmek, dünyamızdaki şeylere hayat veren gücün biz olduğumuzu görmekten daha kolaydır. Kendimiz ve gerçekliğimizden sorumlu olan bizleriz. Kendi düşümüzün yaratıcısıyız. Kendimize yönelik yargımızın bizi geri çeken ve geçmişe bağlı tutan bir güçle bu kadar kuvvetli ve canlı olmasının nedeni bu. Anlatıcılarımıza güç veriyoruz. Neyse ki gücümüzü geri almak için ölmemiz gerekmiyor. Bizi ezen bağlılıklardan bağımsız olarak her birimiz her anı dolu dolu yaşama özgürlüğüne sahibiz. Olanaklar alanı bir sonraki adımımızı bekliyor. Bu adımı onu atma becerimize güven duyarak gerçekleştirebiliriz. Farkında olduğumuzda ve sonsuz potansiyel gerçeğini gördüğümüzde nihai özgürlük işte odur. Son söz. Ailemin geleneklerinde çıraklığa başlayalı pek çok yaşam deneyimim oldu. Çatışmadan ahenge, öfkeden mutluluk ve sevgiye hayatın iniş çıkışlarını yaşadım. Her türlü derin değişimin anahtarının farkındalık olduğunu öğrendim. Herhangi bir değişimin başlangıç noktası o farkındalık anındaki gerçeğimizi kabul gönüllülüğünde ve bu farkındalık anı değişim yolumuz boyunca bizimle birlikte ilerliyor. Çalışmamın başlarında sonuca bağlılık geliştirmiştim fakat bu bağlılığın ötesine geçen bir süreçte yoluma devam ettim. Algıladığım her şeye bir bağlılık olduğunu gördüm. Sadece bilinmeyenden korkudan doğan bir bağlılık. Elbette güvenlik ağımızdır bize kendimizi en rahat hissettiren ama bu güvenli alanın dışına çıktıkça bağlılık seviyeleri belirginlik kazandı ve büyük annemin dersi hayatımda yansımasını buldu. Hepimiz bir gruba, bir topluluğa ait olmak, kendimizi bir hissedeceğimiz o yeri bulmak isteriz. O birlik halidir, sürekli aradığımız. Dolayısıyla bu çalışma sonuçta erkek ve kız kardeşlerimiyle kendimle ahenkli bir ilişki kurma becerisine gelip dayanıyor. Önceleri söz konusu olanın hayatın gizlerini ortaya çıkarmak olduğunu düşünmüştüm. Metafizik alandan akıl almaz öykülerle cilalı bir çalışma. Fakat aslında bu çalışma hayatın kendisiyle ilgili. Öteden beri kendimden başlayarak sevdiklerimle duru bir iletişim kanalı yaratmakla ilgili oldu. Bağlanmanın 5 seviyesini anlamak kendimizle koşulsuz bir ilişki kurmanın başlangıcıdır. Hayatımın değerli olduğunu, bedenim ve zihnimin kendimi sevgi, zeka ve farkındalıkla ifade etmenin araçları olduğunu anlamakla başlarım. Dünyayı açıklayan enformasyon, biz yaşadıkça bizimle birlikte akıp evrimleşen gerçeğin duru bir yansıması haline geldiğinde bilgi ve bilgeliğe dönüşür. Sevgi benle yaşar. Bizimle aynı amaca yönelik, birbirlerine sessizleşip kendini sürece verme olanağı tanıyan insanlarla kuşatıldığımız bir manastır ya da aşramda yaşamıyoruz. Yaşadığımız kendi bağlılıklarının çeşitli seviyelerinde yaşayan insanlarla sürekli bir etkileşim halinde olduğumuz gezegenin düşü. Diğerleriyle etkileşim içinde ilişkilerimizde ahenk isterken ahenk bizimle başlıyor. Farkına vardığımız kendimizi kabul ediyoruz. Böylece karşılığında almayı umduğumuzu başkalarına veriyoruz. Başkalarıyla ilişkiye girerken bu farkındalıkta kalma disiplinine kontrollü çılgınlık deniyor. Bu ustalık kendi gerçeğimizin bilincine varmadan başlayamaz. Bağlanmanın 5 seviyesi hali hazırdaki gerçeğimizi daha büyük bir açıklıkla görmemizi sağlayan bir araç. Kişisel düşümüzü sürekli gelişim halinde olan kişisel başyapıtımız içinde yeniden yapılandırmaya başlarken, arzumuz bu ise en kusursuz ahengi gerçekleştirmeyi seçme becerisine sahibiz. Sonuçta her şey bilgiyi kendi farkındalığımızı sürdürürken başka bir insanla birlikte bir düş yaratmada yapı taşları olarak görmeyle ilgili. Gezegenin düşüyle etkileşim içinde olmaktan zevk alıyorum. Düşümü sizlerle paylaşmada bilgiden yararlanmak bana zevk veriyor. Beni saygı ve sevgiyle kuşatan dünya ile birlikte oynamaktan hoşlanıyorum. Bu yaratılışın bir parçasıyım. Bizi birbirimize bağlayanın sevgi olduğunun hepimiz bilincine varabiliriz. Birbirimizi koşullu olarak ya da saygıyla sevebiliriz. Aradaki fark ahenktir. Yeryüzünde cennetin bir türü. Birbirimizin özgür iradesini saydığımızda huzur ve barış bizimdir. Benim için yuva artık fiziksel bir yer değil, yuva benim. Neredeysem oraya yuva diyorum. Özgürlüğümüzü ifade etmenin bizi ezen yaraları sarmaktan daha iyi bir yolu var mı? Sözlerimi kullanmanın seni bağışlıyorum demekten daha iyi bir yolu. Özgürüm demenin seni korkusuzca seviyorum demekten daha iyi bir yolu. Gelin yaşamın bu anının zevkine varalım. Geçmiş bitmiş, gelecek geliyor. Merhaba demenin en iyi yolu hoşça kal demeyi öğrenmedi. Ben sevgim ve huzur benimle başlıyor. Gözlerim ırk, inanç, din, cinsiyet ya da insan ırkını ayıran başka bir şey görmüyor. Beni erkek ve kız kardeşimden ayıran bir inanç görmüyorum. Bir ego. Beni var olan her şeyle iletişimden alıkoyan kişisel bir önem görmüyorum. Hayat sevgi üzerine ve onu böyle yaşamak bir seçim. Bu seçimde bir adım atıyorum ve bu adımda ben sevgiyim. Bir sesim var, onu baskı yapmada ya da özgürleştirmede kullanabilirim. Yaratabilir, yol gösterebilir, sevebilirim. Aynı şey sizin için de geçerli. Birlikte seviyorum diyebiliriz. Elimizdekiler ve bizler sevgiden ibaretiz. Teşekkürler. Öğretmenlerime saygımı tüm sevgimle sunuyorum. Büyük annem Madre Sarita ile babam Don Miguel Ruiz'e. Bana koşulsuz sevgiyi öğreten aileme şükranlarımla. Sevgili Suzan'ım, oğlum Alejandro, kızım Audrey, annem Coco, erkek kardeşlerim Don Jose Luis ile Leonor da Carlos. Abelitam Leonardo, Abelitom Don Luis, teyzem Marta, Gaya anam, erkek kardeşim Ramakrishna ve kız kardeşlerim Kimberly, Jean, Jennifer ve Jules Jenkins. Yayıncım olarak bu tasarı inancından ötürü Randy Davila'ya sonsuz şükran borçluyum. Teşekkürlerim editörüm olarak konsantre olmama yardım eden Carol Kilman Rosenberg'e, bu yolculuğu başlatmada sesimi bulmama yardımcı olan Christy Macris'e, basacağım zemini bulmama yardım eden Marilis Kata ve sözün özündeki sürekli yol göstericiliği ve teşvikinden ötürü sana Janet Mills. Bana bilgiyi kullanmayı öğreten bütün okul öğretmenlerime takdirlerimi sunmak istiyorum. Özellikle öykü anlatmayı öğrendiğim Jean-Pierre Goren'e, bana inanan ve analitik öğrenmeyi öğreten Catalina Heredia'ya ve gerçekte hiçbir şey bilmediğimi hatırlatan bilgi teorisi öğretmenim Maria Esther Rodriguez Rualcaba'ya, babamın benim de spiritüel öğretmenlerim olmuş öğrencilerine bütün sevgimle. Gary Van Warmerdam, Barbara Emers, Alan Hartman, Ted ve Peggy Rez, Ginny Gentry, Rita Riviera ve Heather Ash Amara, bana öylesine çok sevmeyi öğrettiniz ki. Ve tüm bu öğretilerden doğan topluluğa her zaman şükran ve sevgimle. Yazar hakkında. Don Miguel Ruiz 14 yaşında babası Don Miguel ve büyük annesi Madre Sarita'dan ders almaya başladı. Bu erken yaşta Madre Sarita'nın dua, ders ve atölye çalışmalarını İspanyolcadan İngilizceye çevirme görevini üstlendi. Bu şekilde sürekli tekrar ve gözden geçirmeyle büyük annesinin öğretilerinin içeriğini her iki dilde öğrendi. Madre Sarita'nın çevirmenliği sırasında inancın gücünü anladı. Büyük annesinin insanlara bedensel ve ruhsal şifa vermede niyetini ne şekilde ortaya koyduğuna ilk elden tanık oldu. Don Miguel Jr.'ın çıraklık dönemi 10 yıl sürdü. 20'li yaşların ortalarına geldiğinde babası eğitimini yoğunlaştırdı. Bu kuvvet yolculuğunun tepe noktasında Don Miguel en büyük oğluna "Git ve kendi yolunu bul, eve dön, yaşam dolarak ölüme hükmet" dedi. Son 6 yılda Don Miguel Jr. babası ve büyük annesinden öğrendiklerini açıklamak üzere uygulamaya koyuldu ve tüm yaratılışla barışa ererken kişisel özgürlüğünün hazzına vardı. Öğretilerini çevresindekilere uyarlamak Miguel Jr.'ya babası ile büyük annesinin ona aktardığı derslere yeni bir anlayış kazandırarak geleneğini aktarma arzusunu tazeledi. 10 yıllar süren eğitimin ardından Miguel Jr. nihayet tüm öğrendiklerini paylaşmaya hazırdı. Toltek geleneğinde bir Nagual olarak bugün başkalarına kendi kişisel özgürlüklerini gerçekleştirmeleri yolunda optimal bedensel ve ruhsal sağlığı keşfetmeyi öğretmekte. Don Miguel Jr. evli ve iki çocuk sahibi. Bir Nagual olarak aile geleneklerinin bilgelik ve araçlarını kişisel özgürlükleriyle optimal fiziksel ve ruhsal sağlıklarına erişmede başkalarına aktarmaya bir kez daha girişmiş durumda. www.miguelruizjr.com. Kitabın sonu sayfa 116. 14 Ocak 2016.